Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 8. ayrım. Bundan sonraki partide Steiner'e ilk elde 4 kız geldi. Bir iki bir kağıt daha çekti. Kıllı ve kara herif de 2 kağıt çekti. Steiner, sıska herifin el çabukluğu yaparak bunları alttan verdiğini görmüştü. İşin farkında olmasına rağmen 20 şiline kadar arttırdıktan sonra bıraktı. Kara herif Steiner'e bir bakış fırlatarak hasılatı topladı. Sıska herif, ne kağıdınız vardı? Diyerek Steiner'in kağıdının süratle arkasını çevirdi. 4 kız, aman yarabbi, dünyanın hazinesi elinizdeymiş de hiç dikkat etmemişsiniz. Sonra kara herife sordu. Sizinki neydi? Kara herif ekşi bir yüzle. 3 papaz, dedi. Ben size demedim miydi? Komşum, pekala kazanabilirdiniz. Tekrar kara herife döndü. Elinizdeki bu kağıtlarla ne kadar çıkabilirdiniz? Kara herif oldukça ters bir yüzle, elimde 3 papaz olduktan sonra aya kadar, cevabını verdi. Steiner, yanılmışım, dedi. 3 kızım olduğunu sanıyordum. Birini oğlan sanmıştım. Bak hele şu işe. Kağıtları kara herif yaptı. Steiner'e 3 papaz düşmüştü. Bir kağıt daha aldı ve 15 şiline kadar işi kızıştırdıktan sonra dikkat etmeye başladı. Üçüncü herifin havayı adeta sümürüyormuş gibi bir hali vardı. Steiner 90 şilin kadar kazandı. 2 oyun daha kalmıştı. Ne kağıdınız vardı ki komşum? Sıska herif hızlı bir hareket yaparak kağıtların arkasını çevirmeye çalışıyordu. Steiner herifin eline vurdu. Yoksa bu da sizin modanız mı? Canım hoş görüverin. İnsan merak ediyor da. Sonraki oyunda Steiner 8 şilin daha kaybetti. Fakat ilerisine gitmedi. Bundan sonraki kağıtları Steiner yaptı. Bu işi öyle yapmıştı ki papazları şişkoya vermek mümkün olacaktı. İş rast gitti. Kara herif artırıyor görünüyordu. Şişko bir kağıt istedi. Steiner ona da son papazı verdi. Şişko burun delikleriyle havayı içine çekti ve öteki herifle bakıştı. İşte Steiner burada kos hilesi yaptı. 3 kağıdını da attı ve şimdi en üstte olan son 2 kozu aldı. Şişko kağıtlarını vermeye başlamıştı. Steiner de kendi kağıtlarını ortaya koydu ve tereddütlü bir tavırla devam etti. Şişko 2 misline çıkardı. Kara herif 110 şilinde aradan çekildi ve Şişko işi 150 şiline kadar çıkardı. Steiner bir düşündü. Pek emin değildi. Şişko'nun elinde 4 papaz olmadığını biliyordu. Yalnız son kağıdı öğrenememişti. Eğer bu son kağıt jokey çıkarsa Steiner kaybedecekti. Sıska herif oturduğu yerde tir tir titriyordu. Bakabilir miyim? Steiner'in kağıtlarına uzanmak istedi. Steiner hayır diyerek elini kağıtlarının üzerine koydu. Bu kadar yüzsüzlüğe hayret etmişti. Sıska herif Steiner'in elindeki kağıdı hemen ayağı ile Şişko'ya telgraflamıştı. Şişko mütereddidleşti. Steiner şimdiye kadar öyle dikkatli davranmıştı ki kötü bir kağıdı olmasına imkan var mıydı? Steiner Şişko'nun bu halini fark etti ve daha fazla arttırdı. Şişko 180'de bıraktı. 4 papazını da masanın üstüne koydu. Steiner bir soluk aldı ve elindeki 4 kozunu gösterdi. Sıska herif bir çığlık kopardı. Steiner paraları cebine yerleştirirken çıt çıkmıyordu. Kara herif birdenbire sertleşerek bir parti daha oynayacağız dedi. Steiner maalesef cevabını verdi. Kara herif çenesini ileri doğru çıkararak tekrarladı. Bir parti daha oynayacağız. Steiner ayağa kalkmıştı. Gelecek sefere tezgaha gitti ve hesabını gördü. Bunu yaptıktan sonra iyice katlanmış 100 şilinlik bir banknotu da meyhaneciye uzattı. Bunu da Fred'e verin lütfen. Meyhaneci hayretle kaşlarını kaldırdı. Fred mi? Evet. Meyhaneci sırıtıyordu. Olur. Arkadaşlar Morin'i avlamak isterken köpek balığına rastladılar. Heriflerin üçü de kapıdaydılar. Kara herif, bir parti daha oynayacağız diyerek kapıyı tuttu. Steiner herife baktı. Sıska herif söylenip duruyordu. Bay komşu, yağma yok, dünyada olmaz. Steiner, herhalde birbirimize akıl öğretecek değiliz dedi. Savaş savaştır, kaybetmesini de bilmeli. Kara herif bize göre değil. cevabını verdi. Bir parti daha oynayacağız. Şişko ilave etti. Ya da kazanmış olduğunu geri verirsiniz. Steiner olmaz der gibi başını iki yana salladı ve alaylı alaylı gülümseyerek mertçe oynadık dedi. Siz de ben de yaptığımız işin farkındaydık. Haydi akşamlar hayır olsun. Böyle diyerek kara herifle sıskanın arasından sıyrılıp geçmeye çalıştı. Fakat kara herifin sertleşen pazularıyla karşılandı. Bu sırada meyhaneci geldi. Baylar, dükkanımda çıngar istemem. Steiner, ben de öyle dedi. Gitmek istiyorum sadece. Kara herif, biz de geliyoruz dedi. Kara herifle sıska önden çıktılar. Steiner onları takip etti. En arkadan da Şişko geliyordu. Steiner en tehlikelinin kara herif olduğunu biliyordu. Bu yüzden onun önden gitmesi bir hata sayılırdı. Herif tam kapıdan çıkarken Steiner arkadan gelen Şişko'nun karnına bir tekme yerleştirdi ve bütün kuvvetiyle sıktığı yumruğunu da bir çekiç gibi kara herifin ense köküne indirdi. Merdivenleri inmekte olan herif önündeki sıranın üzerine doğru sendeledi. Steiner heriflerin toparlanmalarını beklemeden bir hamlede dışarı fırladı ve yol boyunca uçar gibi koştu. Bu yaptığının tek çıkar yol olduğunu biliyordu. Çünkü sokağa çıktıktan sonra üç herifle baş edemezdi. Koştuğu sırada feryatlar duyarak etrafına bakındı. Fakat arkasından kimse gelmiyordu. Herifler şaşırıp kalmıştılar. Sonra gittikçe yavaş başladı ve kalabalık caddelere geldi. Bir moda evinin aynasında durarak kendini bir gözden geçirdi. Bir manitacı ve dolandırıcı olduk diye düşündü. Fakat hiç olmazsa bir yarım pasaporta kavuşacağım. Aynada memnun memnun başını sallayarak yoluna devam etti. 5. Kern eski Yahudi mezarlığının duvarına oturmuş bir sokak fenerinin ışığı altında paralarını sayıyordu. Bütün gün bu civarda satış yapmıştı. Gerçi burası fakir bir mahalleydi. Fakat Kern fakirlerin iyi yürekli olduklarını ve polis çağırmadıklarını da bilirdi. 38 kron kazanmıştı. Kısmetli bir gündü. Parasını cebine koydu. Zamanla okunmaz bir hale gelmiş ve duvara yanlamış bir mezar taşının üstündeki adı çıkarmaya çalışarak Haham İsrail Löv dedi. Kim bilir ne zaman ölmüş. Muhakkak ki o zamanlar çok bilge bir insandı. Şimdi ise çürüyüp toprağa karışmış bir parça kemikti. Söyle bakalım Haham İsrail Löv. Ne yapayım şimdi? Bu kadarına razı olarak eve mi gideyim yoksa işe devam ederek kârı 50 krona mı çıkarayım? Bir 5 kronluk çıkardı. Sana göre hava hoş değil mi ihtiyar? O halde bu işi bizlerin bahtı olan tesadüfe soralım. Tura gelirse eve döneceğim. Yazı gelirse işe devam edeceğim. Parayı yukarı doğru kaldırarak elin içinde döndürdü ve bıraktı. Elinden kayarak mezarın üstüne düşmüştü. Kern duvarın üzerinden o tarafa doğru uzandı ve parayı dikkatle kaldırdı. Yazı hem de mezarın üstünde. Demek hahamım sen bile böyle olmasına taraftarsın. Haydi öyleyse. Bir kaleye saldırmak istermiş gibi ilk rastladığı eve doğru yürüdü. Parterdeki dairede kimseler yoktu. Kern bir süre bekledikten sonra merdivenleri tırmandı. Birinci katta şirin bir hizmetçi kızla karşılaştı. Kız Kern'in çantasına baktıktan sonra dudaklarını büzmüş ve hiçbir şey söylemeden kapıyı yine örtmüştü. Kern ikinci kata çıktı. Kapıyı iki defa çaldıktan sonra yeleğinin önünü iliklememiş bir adam göründü. Kern söze daha yeni başlamıştık ki adam hiddetle kesti. Tuvalet suyu mu, esans mı, yoksa okumak bilmiyor musun? Bana Leo İtiraat Müessesesi'nin umumi vekiline tapu mallarınızı sürmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Defolun. Kapı şiddetle kapandı. Kern bir kibrit çıkarak pirinç etiketi gözden geçirdi. Herifin hakkı vardı. Bizzat Joseph Simek, tuvalet suyu, esans ve sabun toptancısıydı. Kern başını iki yana salladı. Muhterem Haham İsrail Löv. Bu da ne demek? Yoksa birbirimizi yanlış mı anladık? Üçüncü katın kapısını da çaldı. Güler yüzlü ve şişman bir kadın açtı. Kadın Kern'i görünce güler yüzle, Alman mültecisiniz değil mi? dedi. İçeri gelsenize. Kern kadının peşi sıra mutfağa kadar girdi. Kadın oturunuz dedi. Herhalde çok yorgunsunuzdur. Pek o kadar değil. Prag'da Kern'e bir sandalye ikram edilmesi ilk defa oluyordu. Bu az ele geçer fırsatı kaçırmayarak sandalyeye oturdu. Kusura bakma sayın hahamım diye aklından geçirdi. Fazla acele hüküm verdim. Kusuruma bakma sayın haham İsrail. Daha gencim, böyle düşünerek çantasını açtı. Şişman kadın kollarını göğsünde kavuşturmuş olduğu halde durmuş, serbest bir tavırla Kern'e bakmaktaydı. Küçük bir şişeyi göstererek esans mı diye sordu. Evet, fakat Kern kadının sabunlarla alakadar olacağını sanmıştı. Şişeyi kıymetli bir mücevher gibi elinde tutarak bu gördüğünüz şişede Kern firmasının meşhur bir esansı var. Her vakit ele geçmez. Şu sizin aşağıdaki Bay Şimek Leo mamulatı gibi su çıkmaz. Ya demek öyle. Kern şişeyi açarak kadına koklattı. Sonra da ufak esans camını kadının etli eline sürdü. Hele bir koklayın. Kadın burun deliklerini oynatarak elini kokladıktan sonra tasdik etti. İyiye benziyor. Fakat şişeleriniz hep böyle küçük mü? İşte bu daha büyük. Bir tane daha var. Fakat çok büyüktür. İşte fiyatı da sizin için 40 kron olur. Fiyatın önemi yok. Büyük şişe tam benim istediğim. Alıyorum. Kern kulaklarına inanmak istemiyordu. Net olarak tam 18 kron kazanıyordu. Kendinden geçmiş bir halde. Eğer büyük şişeyi alacak olursanız size cabadan bir de acı badem sabunu veririm dedi. Ala, sabun da her zaman lazım olur. Kadın şişeyi ve sabunu alarak yandaki odaya gitti. Bu sırada Kern öteberisini tekrar topladı. Kapının aralığından kaynatılan etten çıkan güzel bir koku geldi. Buradan çıkınca kendine nefis bir akşam yemeği ısmarlamaya karar verdi. Wenzel meydanındaki Mensa'nın verdiği çorba ile doymuyordu. Kadın tekrar geldi ve sevimli bir tavırla "Çok teşekkür ederim. Yine görüşelim." dedi. "Yolda yemeniz için bir de tereyağlı ekmek işte." Kern "Teşekkür ederim." dedi ve bekledi. Kadın sordu. "Yoksa bir şey daha mı istiyorsunuz?" Kern gülüyordu. "Öyle ya, paramı henüz vermediniz ki." "Para mı? Ne parası?" Kern hayretle. "40 kronu." dedi. Kadın "Ya öyle mi?" diyerek yandaki odaya seslendi. "Anton, buraya gelsene. Baksana bu adam paradan bahsediyor." Yandaki odadan askıları meydanda bir adamın terden su gibi olmuş gömleğinin üzerine üniforma işaretli bir pantolon çekmiş olduğunu görerek korkar gibi oldu. Adam kulağını karıştırdı ve kısık bir sesle "Para mı?" diye sordu. Kern 40 kron cevabını verdi. "Fakat eğer pahalı buluyorsanız şişeyi geri verin. Daha iyi, sabun kalsın." Adam biraz daha yaklaştı. "Hele hele." Kern'in burnuna yerleşmiş bir ter ve pişmiş domuz yavrularının karnından çıkan bir koku çarptı. Adam "Gel bakalım yavrum." diyerek yandaki odanın kapısını açtı. "Bunu tanır mısın?" bir sandalyenin üzerine iliştirilmiş bir üniformayı gösteriyordu. "Yoksa bunu sırtıma geçirip de seninle polise gitmekliğimi ister misin?" Kern bir adım geriledi. Müsaadesiz ticaret suçundan dolayı 14 gün hapse girdiğini sanmıştı şu anda. Elinden geldiği kadar belli etmemeye çalışarak 14 günlük ikamet müsaaden var dedi. "İsterseniz göstereyim." Adam gözlerini Kern'den ayırmayarak "İş müsaadeni göstersen daha memnun olurum." cevabını verdi. "Otelde unuttum. O zaman otele uğrarız. Yoksa şişeyi hediye etmek daha mı işine gelir? Ne dersin?" Kern kapıya döndü. "Bana göre hepsi bir." Kadının yüzünde geniş bir tebessüm belirdi. "Tereyağlı ekmeğinizi alsanıza canım. İşte burada." Kern kapıyı açtı. "Teşekkür ederim. Lüzum yok. Hele şuna bakın. Daha hala kafa tutuyor." Kern kapıyı arkasından çekti ve merdivenleri hızlı hızlı indi. Ardından kopan kahkahaları duymuyordu. Karı makaraları koyuvermişti. Kapıya nasıl saldırdığını gördün mü Anton? Sanki donuna arılar kaçmıştı. Bugün öğleden sonra gelen ihtiyar Yahudi'den daha hızlı gitti. Seni muhakkak bir polis komiseri sanmıştır da deliğe gireceğim diye korkmuştur. Anton sırıtarak tasdik etti. Bir üniforma gördüler mi hepsinin ödleri patlıyor. Hatta bir posta müvezziğinden bile ve karısının göğsüne uzanarak devam etti. Bu da bizim kârımız. Ne dersin? Bu mülteciler yüzünden hiç de fena yaşamıyoruz. Değil mi? karı Anton'a doğru atılarak esans güzel kokuyor dedi. Bu öğleden sonra gelen ihtiyar Yahudinin saç suyundan daha iyi. Anton pantolonunu yukarı çekti. Bu gece yatağa girerken bu kokudan sürersen ben de bir kontesle yatmış olurum. Tencerede domuz eti kaldı mı daha? Kern sokağa çıkmıştı. Karşıdaki mezarlığa doğru bakarak oldukça kızgın bir sesle "Muhterem haham Löv İsrail" dedi. "Benim canıma okuttunuz. Tam 40 kron. Hatta sabunla beraber 43 yapar. Küsürsüz 24 kron zarar." Otele döndü ve kapıcıya "Beni arayan oldu mu?" diye sordu. Kapıcı başını iki yana salladı. "Kimse aramadı. Emin misiniz?" "Evet. Hatta Çekoslovak Cumhurbaşkanı bile gelmedi." Kern "Zaten" dedi. "Benim de onu beklediğim yok." Merdivenleri çıktı. Babasından bir haber almaması çok tuhaftı. Belki de bu adresten gerçekten çıkmıştı ya da bu arada polisin eline geçmişti. Birkaç gün daha beklemeye ve sonra Madame Ekovski'nin evine bir daha gitmeye karar verdi. Odasına girdiği zaman geceleri feryat eden adama rastladı. Adamın ismi Rabe'ydi. Soyunmak üzere bulunuyordu. Kern, "Yoksa yatmak niyetinde misiniz?" diye sordu. "Daha 9 bile olmadı." Rabe başıyla tasdik etti. "Benim için yapılacak en makul hareket bu. 12'ye kadar uyuyorum. Çünkü bu saatten sonra korkup uyanıyorum. Hapisteyken hep bu saatte gelirlerdi de sonra da pencerenin önünde 2 saat oturuyorum ve bir uyku ilacı alıyorum. Bu şekilde pekala idare ediliyorum." Yatağın yanına bir bardak su koydu. "Geceleri pencerenin önünde otururken beni en fazla ne yatıştırıyor biliyor musunuz? Kendi kendime şiirler okuyorum. Mektepte öğrendiğim eski şiirleri." Kern hayretle sordu. "Şiir mi?" "Evet, hem de çok basit şiirler. Mesela akşamleyin çocuklara söylenilen şu parça. Yorgunum ve dinlenmeye gidiyorum ve artık gözlerimi kapıyorum. Ve sen de baba gözlerini yatağımdan ayırma ve eğer bugün bir haksızlıkta bulunmuşsam sakın bunu görmesin Tanrım. Çünkü onun lütfu ve İsa'nın kanı ile her günah affolunur." Fersiz bakışlarını pencereden görünen geceye dikmişti. Beyaz geceliği içinde birinin mısralarını bir teviye sesle kendi kendine okuyan bu adam, odanın yarı loşluğunda duran bir hayaleti andırıyordu. "Adam bu ninni beni yatıştırıyor" diye tekrarlarken gülümsedi. "Neden olduğunu bilmiyorum fakat rahatlıyorum böylece." Kern "Olabilir" dedi. "Saçma sözler olduğunu biliyorum fakat beni gerçekten yatıştırıyorlar. Bunları söyledikten sonra kendimi evliymiş gibi hissediyorum." Kern bir tuhaflaştı. Vücudunda bir şeyler dolaştığını hissetmişti. "Artık ezberimde hiçbir şiir yok." dedi. "Hepsini unuttum. Mektebi bırakalı uzun, pek uzun zamanlar geçmiş gibi geliyor bana. Ben de hepsini unutmuştum. Fakat şimdi her şeyi yine hatırlıyorum." Kern başıyla tasdik etti ve ayağa kalktı. Odadan uzaklaşmak istiyordu. Rabe de rahat rahat uyurdu. Hem de Kern artık bu adamla meşgul olmak istemiyordu. "Eğer" dedi, "insan akşamları ne yapacağını bilseydi." Ve ilave etti. "Ah bu melun akşamlar. Okumayı çoktan bıraktım. Aşağıda oturup Almanya ne güzeldi. Acaba ne vakit işler değişecek yine diye belki 100. defa aynı şeyi tekrarlamaya dahi hiç hevesim yok." Rabe yatağına oturdu. "Sinemaya gidiniz. Akşamı geçirmek için en iyi çare. Gerçi sonradan gördüğünüzü hatırlamazsınız ama hiç olmazsa bu sürede kafanız rahat eder." Adam çoraplarını çıkarıyordu. Kern düşünceli düşünceli ona baktı. Yandaki odada oturan kızı sinemaya götürebileceği aklına gelmişti. Rabe'ye sordu. "Oteldekileri tanıyor musunuz?" Rabe çoraplarını bir sandalyeye bıraktı ve çıplak ayak parmaklarını hareket ettirerek "Birkaçını" dedi. "Ne diye soruyorsunuz?" Hiç görmemiş gibi hep ayak parmaklarına bakmaktaydı. "Şu yandaki odadakileri tanır mısınız?" Rabe bir müddet düşündü. "Bu odada ihtiyar bir Şimonovska oturuyor. Savaştan önce meşhur bir sahne artistiydi. Onu demek istemedim." Odanın üçüncü kişisi olan gözlüklü adam söze karıştı. "O şu küçük ve şirin Rutholland'ı soruyor." Adam bir müddet kapı ağzında durarak konuşulanları dinlemişti. "İsmi Maria. Karel idi ve eski Reichstag mebuslarındandı. Öyle değil mi Kern? Seni Don Juan seni. Haydi söylesene. Kern kızardı. Maril devam etti. İnsanların en olağan şeylerde bile kızarması ne tuhaf. Oysa bayağı işlerde hiç de böyle olmaz. Kern, bugün işler nasıl gitti? Hakiki bir felaket oldu. Cepten verdik. O halde biraz daha harcadın. İşlerin büsbütün karışmaması için bundan uygun çare yoktur. Kern, ben de aynı şeyi düşünüyorum cevabını verdi. Sinemaya gideceğim. Bravo, biraz önceki dikkatli soruşturmalarınıza bakarak Ruth'la gideceksiniz derim. Bilmem, henüz kendisiyle tanışmıyorum. İnsanların büyük bir kısmını tanımayız. Fakat nihayet bir fırsatta bu işi denemeli. Kern, hep ileri atılmalısınız. Cesaret gençliğin en güzel süsüdür. 8. ayrımın sonu sayfa 79. Devamı 9. ayrımda.